Ayrım 14.
Artık eski düşmanlıkların unutulması ve yeni bir barış dönemine geçilmesi için böyle bir affın çok gerekli olduğunu Abdülaziz de anladı. Kendisinin 42. doğum günü dolayısıyla 30 Ekim 1871'de bir af kararı yayınladı. Bu kararda şöyle deniyordu: "Vaktiyle işlemiş oldukları suç ve kabahatleri dolayısıyla bazı yerlere sürgün olarak gönderilmiş olanlar, Hünkâr Hazretlerinin doğumlarına hürmeten, Hazreti Allah'ın yeryüzündeki yüce gölgesi olan Padişah Hazretleri, sadaka olarak bu kimselerin İstanbul'a ve başka yerlerdeki evlat ve ailelerinin yanlarına dönmeleri için cezalarının affına karar vermiştir. Bu af kararını gazetelerde okuyan Reşat ve Nuri Beyler derhal Paris sefaretine başvurarak memlekete dönebilmek için pasaport istediler. Mehmet onlara katılmadı. Paris sefiri Cemil Paşa da hariciye nezaretine bir telgraf çekerek Reşat ve Nuri Beylere pasaport vermeye yetkisi olup olmadığını sordu. Birkaç gün sonra Nazır'dan gelen yanıtta Reşat ve Nuri Beylerin sürgüne gönderilmedikleri, kendi istekleriyle yurt dışına çıkmış oldukları için bu karardan yararlanamayacakları bildirildi. Bu durumda karar yetkisi yalnız padişahındı. Sefir doğrudan hünkâra başvurmak zorunda kaldı. Bu kez de baş mabeyinci Reşat ve Nuri Beylerin ayrı bir dilekçeyle sefarete başvurmalarını istedi. Nuri Bey ile Reşat Bey bu kırtasiyecilik işlemlerinden yılmadılar ve sefarete yeni bir dilekçe yazdılar. Bu dilekçe de şöyle diyorlardı: "Allah'ın yeryüzündeki gölgesi Halife Hazretlerinin mutlu doğumlarına gösterilen saygı neticesi, sürgünde bulunanların af edileceklerini öğrendik. Biz Zat-ı Şahane'nin naciz kulları, evvelce suçlanmış olduğumuz için Avrupa'ya gelmiştik. Yıllardır çoluk çocuğumuzdan ve vatanımızdan uzak düştük. Sefil ve perişan olarak sürgünlüğün cezasını fazlasıyla çektik. Halife Hazretlerinin dünyayı saran merhametlerine sığınarak pasaportlarımızın verilmesini istemiştik. Çok derin düşünceli, tedbir ve lütuf sahibi, adaletli Padişah Efendimiz Hazretlerinin Allah vergisi olarak sahip bulundukları, hünkârlıklarına has merhamet ve şefkat duygularıyla bizim gibi yanlışlıkla bir kabahat işlemiş olan ümitsiz düşkünleri de affedeceğini umuyoruz. Özellikle Paris kuşatmasında uğradığımız sıkıntı ve sonsuz sefaletle biz naciz kullar sürgünlükten kat kat kötü durumlar yaşadık. İyilikseverliğinizden payımızı alabilmemiz için sefarete emirlerinizi rica ederiz." 11 Kasım 1871 Reşat ve Nuri. Bu dilekçe üzerine hariciye nezaretinden her iki kişiye pasaport verilmesi için sefarete bilgi verildi. Bu yazıdan sonra Ziya Paşa'nın dönebilmesi için de İstanbul'dan pasaport izni geldi. Bunun üzerine Ali Suavi de sefarete başvurarak pasaport istedi. Ama hükümet onun İstanbul'a dönmesine izin vermiyordu. O konuda Paris sefaretine yazılan yazıda kendisinin İstanbul dışında imparatorluğun başka bir yerinde oturabileceği bildirildi. Ama sonunda ona da pasaport verildi ve o da İstanbul'a döndü. Agah Efendi de bu aftan yararlandı. Geriye kalıyordu Sağır Ahmet Beyzade Mehmet. İçlerinde tek idam mahkumu, en haşarı, en gözüpek ve eylemci olan da oydu. Mahmut Nedim Paşa sadrazam olunca yeğeni Mehmet'in İstanbul'a dönmesi için kendisine bir yazı gönderdi. Mehmet de amcasına, "Meşrutiyet olmadıkça ben dönmem" diye mesaj yolladı. Ama sonra ne olduysa oldu, Mehmet de 1872 Temmuz'unda yurda döndü. Ötekiler gibi bir dilekçe yazdığını hiç kimse duymadı. İstanbul'dan dönüş izni geldikten sonra Reşat'la Nuri otel köşelerinde ya da bekar apartmanlarında biriktirdikleri öteberiyi hemen ona buna dağıttılar. Zaten ne almışlardı ki? Ama kitapların hiçbirine kıyamadılar. Bazılarının kapağını yırttılar, bazılarını gazeteyle kapladılar. Hepsini valizlere yerleştirdiler. Dosyaların arasından bazen bir sevgilinin resmi ya da mektubu çıkıyordu. Onları da titizlikle bir yerlere gizlediler. Sevgilinin kokusunu taşıyan bir mendil, bir kurdela, kuru bir çiçek, kenarı rujlu bir şarap bardağı, bir tutam saç. Nasıl bırakılırdı onlar burada? Onları da sarıp sarmaladılar. Valizlere nasıl sığacaktı bunlar? Sığacaktı elbette. onların kafalarına ve kalplerine neler sığmamıştı ki? Hepsi bu kadar mıydı? Komünde yarasını sararken can veren bir devrimcinin anı olarak verdiği bir madalyon, başka bir devrimcinin yarasından çıkardığı bir kurşun, yırtılmış bir kırmızı bayrak parçası, Père Lachaise mezarlığında kurşuna dizilen silah arkadaşlarının fotoğrafları. Bunlar Reşat'ın, Mehmet'in ve Nuri'nin en kutsal anılarıydı. Yaşamlarının yalnız 4-5 yılı değil, yaşanılan en tatlı ve coşkulu günleri burada geçmişti. Vive la Commune, Vive la Revolution diye bağıran devrimcilerin sesleri kulaklarında hala çınlıyordu. Reşat'ın içinde yenik düşmenin kahredici üzüntüsü vardı. Yine de biz yenildik ama kavga bitmedi diyordu. Şimdi onun görevi gerçekleri yurtta duyurmak, bu insanların boş yere kurşuna dizilmediklerini anlatmak ve devrim ruhunu yeni kuşaklara aşılamaktı. Bu acılı anılar geçidinden sonra valizler tıka basa dolduruldu, iplerle bağlandı, üzerlerine asma kilitler asıldı ve bir akşam üzeri İstanbul'a dönüldü. Kafalarında bir karabasan gibi hep tutuklanma korkusu vardı. İkisi de 12'şer yıla mahkum olmuşlardı. Ya zaptiye müdürlerinden biri bunları anımsayıp kendilerini müdüriyete göndermeye kalkarsa? Anlat, ne yaptın 5 yıldan beri? Kimleri gördün, kimlerle çalıştın? Kim baktı size? Hiç silah kullandın mı? Mustafa Fazıl Paşa'yı sık sık gördün mü? Oysa Mustafa Fazıl Paşa çoktan İstanbul'a dönmüştü. Reşat da Nuri de soruların bu kadar aptalcasını ancak zaptiye memurları sorabilir diye düşündüler. Ve tutuklanmadılar. Çevrelerinde şenlikler düzenlendi, rakılar içildi, çeşit çeşit mezeler, börekler, balıklar, dolmalar, kızartmalar yendi. Ancak Türklerde olurdu bu dönüş şenlikleri, belki biraz da Ruslarda, İtalyanlarda, belki de Latin Amerika ülkelerinde. Reşat özlem gidermek zevkini tadabilmek için acaba birkaç yıl dışarıda kalmaya değer mi diye kafasından geçirdi. Nuri, Reşat dedi, acaba yarın şu Ali Paşa'nın kabrini ziyaret etsek mi? Sonra kahkahalarla güldüler. Bazı eski dostların kıskanç ve düşmanca bakışları altında ezilmiyor da değillerdi. Bu sahte dostlar onların arkalarından şöyle diyorlardı. Oh, ne âlâ memleket, bizim burada anamız ağlarken onlar Fransa'da şaraplarını, konyaklarını içtiler, kızlarla karılarla barlarda, otellerde sefa sürdüler, şimdi de sanki vatanı kurtarmış gibi gelmiş ahkam kesiyorlar. Onlar devlete ihanet ettiler, düşmanlara bizi jurnal ettiler, bol para yediler. Şimdi artık kendilerine yüz veren yok, borularını burada öttürmeye kalkacaklar. Yağma yok beyler, dönün geldiğiniz yerlere. Ama bunları söyleyenler yeni Osmanlılarla yüz yüze geldiler mi başlıyorlardı yağcılığa. Vallahi kardeşim geçmiş olsun. Gurbet ellerde çok acı çektiniz, sefalete katlandınız. Ama kaçmasaydınız burada zindanlarda çürüyecektiniz. Siz dışarıda davaya hizmet ettiniz, içerideki durumu anlattınız. Sizin sayenizde Avrupalılar Osmanlı Devleti'ndeki adaletsizlikleri, baskıları, zorbalıkları öğrendiler. Rejimin değişmesinde onların da katkıları oldu. Paris'te, Londra'da, Cenevre'de çıkardığınız gazeteler bize ulaştı. Bizi aydınlattınız. Gazanız mübarek olsun. Devlet sizin bugün değerinizi takdir etmese de ne önemi var? Halkımızın kalbini kazandınız. Reşat da Nuri de bu yalakaların ne kadar sahte ve ikiyüzlü olduklarını biliyor, onlara sadece teşekkür etmekle yetiniyorlardı. Reşat'ın aklı yine gazetecilikteydi. Dışarıda gördüklerini, öğrendiklerini, tanık olduğu olayları duyurabilmek için en iyi yol gazetecilikti. Ama hangi gazete yazardı onların yazılarını? Yeni bir gazete imtiyazı almak da hiç kolay değildi. Matbuat nizamnamesine göre bu olanak dışı bir şeydi. Yapılacak şey, imtiyazı olan gazetelerden birini ele geçirmekti. Reşat'la Namık Kemal kafa kafaya verip düşündüler, taşındılar. En uygunu İbret gazetesiydi, onu satın almaya karar verdiler. İbret 1871'de yayına başlamış, 53 sayı çıktıktan sonra kapatılmıştı. Sonra İbret'i Ahmet Mithat Efendi satın almış ama o da becerememişti. Namık Kemal ile Reşat, Ahmet Mithat Efendi'den gazetenin imtiyazını satın aldılar ve 13 Haziran 1872'de yayına başladılar. Ebu Ziya Tevfik de yanlarındaydı. Gazetenin ilk sayısında Namık Kemal şunları yazıyordu. Zaten yazarlık mesleğinden yetişmiş olduğumuz için vatana hizmet etmek amacıyla bir gazete yayınlamaya karar verdik. Yeni bir gazete çıkartmayı başaramadığımız için belirli bir süre İbret'in yazı işlerini üstlendik. İnancımıza göre gazetelerin en büyük görevi siyasal kurallar ve uygarlığın ilerlemesi konusunda halka bilgi vermektir. Elimizdeki dar olanakları bu hizmete ayırıyoruz. Haber vermekten de geri kalmayacağız. En kutsal bildiğimiz görev matbuat nizamnamesinin el verdiği ölçüde doğru söylemektir. Reşat kaç zamandır yazı yazmadığı için çok doluydu. İçinden bir an önce taşmak, haykırmak geliyordu. İbret'in üçüncü sayısında şunları yazdı. Bazıları komün eylemine katılan komünarlarla, yani komüncülerle komünistleri birbirlerine karıştırıyorlar. Bu iki kavramı birbirine karıştırmak çok yanlıştır. Fransızca bilmeden Fransa'nın durumu konusunda düşünce açıklamak cehaletten doğan maskara bir cesarettir. Komünciler hiçbir zaman mal ortaklığı istemediler. Versay hükümeti zora başvurunca komünciler hak ve özgürlükleri savunmak ve cumhuriyeti yaşatmak için silaha sarıldılar. Fransa felakete yuvarlanmıştı, komünciler cumhuriyeti korudular. Monsieur Thiers şiddete başvurmadı mı? Monsieur Thiers, Kral Louis Philippe döneminde politikaya atılmış ve hanedanı desteklemişti. Victor Hugo'lar, Cambetta'lar, Louis Blanc'lar meclise seçildikleri halde cumhuriyeti tehlikede gördüler ve görevlerinden istifa ettiler. Bu istifalar Paris halkını büsbütün heyecana düşürdü. O sırada Versay hükümeti halkın elindeki silahların toplatılmasını istedi. Halkın o hükümete güveni yoktu, silahları teslim etmediler. Çünkü hükümetin niyeti cumhuriyeti mahvetmekti. 18 Mart 1871'de Paris'te askerlerle halk ufak bir kavgaya tutuştular. Halk üstün gelerek Monsieur Thiers'in memurlarını Paris'ten kovdu. Ülkenin yönetimi devrimcilerin eline geçti ve belediyelerin yönetimi yani komün ilan edildi. Bunlar 2 ay Paris'i yönettiler. O dönemde mal ortaklığı mı ilan ettiler? Her şeyi paylaşmaya mı kalktılar? Parasını peşin ödemeden kimsenin malını mı aldılar? Fransa Merkez Bankası'nda milyonlarca akçe vardı, bu para onların elindeydi, bir akçesine mi dokundular? Parayı gerektiği zaman Paris kenti adına senet vererek aldılar. O paranın tümünü de belediyeye ve savunma işlerine harcadıkları harp divanında sabit olmadı mı? Hal böyleyken onlara mal ortaklığı yanlısı ya da komünist demek hakkaniyete uygun düşer mi? Monsieur Thiers devrimin başlarında Paris Komünü'nden gönderilen temsilcilerle görüşmelere girişmedi mi? Komün yönetimini esasında kabul ettiğini söylemedi mi? Bu davranış onların çapulcu olmadıklarını göstermez mi? Versay askeri yönetimi komüncülerden aldığı bazı tutsakları yargısız idama mahkum etti. Komüncüler Versay hükümetine bu yolda devam edecek olurlarsa tutukluların hayatlarının tehlikede olacağını bildirdiler. Versay hükümeti buna aldırmadı ve tutukluları kurşuna dizmeye devam etti. O nedenle komüncüler de bazı tutukluları idam etmek zorunda kaldılar. Oysa komün yönetimi kurulur kurulmaz idam cezası kaldırılmış ve giyotin makinesi halkın gözleri önünde yakılmıştı. Halkın kendi hayatından umudu kestiği bir dönemde üzüntü ve hiddetle birkaç kişinin kurşuna dizilmesine nasıl kan dökücülük denebilir? Eğer bu adamlar kan dökücü olsalardı Paris'teki bütün din adamlarını kurşuna dizerlerdi. Çünkü din adamlarını koruyan Versay hükümeti ellerine geçirdikleri bütün komüncüleri idam etti. Komüncüler ortalığı ateşe verdi, yangın çıkarttılar deniyor, bu da yalandır. Nereleri yandı? Tuileries Sarayı, Belediye Dairesi, Adliye ve Maliye Bakanlıkları. Neden? Çünkü buraları silah deposu olmuştu. Versay askerleri günlerce obüs ve gülle atarak buraları yıktılar ve yangın çıkardılar. Suç komüncülerde mi, Versay askerlerinde mi? Eğer komüncülerin amacı Paris'i yıkmak olsaydı, Montmartre'da ellerinde bulunan 80 pare topla 2 saatte bu işi başarabilirlerdi, yapmadılar. Versaylılar Paris'i ele geçirmek için 8 günü uğraştılar. Komüncüler o günlerde Paris'in her yerini ateşe verebilirlerdi, kiliseleri 2'şer varil barutla havaya uçurabilirlerdi, yaptılar mı? Versaylılar ellerine geçirdikleri komüncülere, akreplere bile yapılmayacak işkenceler ettiler. Komün yönetimi Cezayir'in bağımsızlığını ilan etmişti. Buna karşılık Versay hükümeti orada bir köy halkını diri diri yaktı. Reşat Bey'in bu yazısı 5 Haziran 1872'de İbret gazetesinde çıktıktan sonra Basiret gazetesinde İbret'e teşekkür diye bir yazı yayınlandı. O yazıda da Devairi belediye taraftarları yani belediye daireleri yandaşlarını komüncüleri savunduğu için İbret'e teşekkür ediliyordu. Namık Kemal de İbret'te çıkan yazıya birkaç gün sonra övgüler yağdırdı ve Versaylıların silah zulmüyle Paris sokaklarında kan döktükleri günlerde Reşat Bey'in bütün komün süresinde orada bulunduğunu doğruladı. Reşat Bey'in yazısında sözü edilen ve komüncüleri kurşuna dizdiren bu Adolf Thiers kimdi? Bütün ülkelerde ona benzer adamlar çıkmıştır. Thiers 18. yüzyılın sonlarında Marsilya'da doğdu, hukuk eğitimi gördü, şair ruhluydu, gazeteci oldu ve politikaya atıldı. İngiltere'deki gibi parlamenter bir monarşiden yanaydı ama sosyal demokrat eğilimliydi. Onunkisi nasıl bir solculuksa Louis Philippe'i Fransa tahtına oturttu. İçişleri Bakanı oldu, o sıralarda Paris'te işçiler ayaklanmışlardı. 1834'te işçilerin karşısına çıktı, ayaklanmaları bastırdı. Emekçi kesim en büyük kazığı Thiers'den yedi. Merkez sol bir parti kurdu ve onun başkanlığına getirildi. 1840'ta başbakan oldu, Napolyon'un kemiklerini Paris'e getirtti. 1848'de işçi başkaldırdığı zaman yine iktidardaydı. Seçimler öncesi söylediklerinin tam tersini yaptı. Halkı daha iyi ezebilmek için krala Paris'in boşaltılmasını önerdi. Paris boşaltıldı ve devrimci eylemler bastırıldı. Sonra Louis, Napolyon'un kral olması için her türlü dalavereyi çevirdi. 1871'de Almanlarla savaş başlamadan önce ulusal bir koalisyon hükümeti kurdu. Kendisinin başta bulunması koşuluyla her türlü milliyetçi ve tutucu koalisyonlara zaten yatkındı. Parisliler Almanlara başkenti teslim etmemek için silaha sarılınca halkın üzerine asker gönderdi, komünü çökertti ve Fransa'da yeni bir baskı rejiminin kurucusu oldu. Thiers bir zamanlar ateşli bir gazeteciydi, halkın ve devrimcilerin umuduydu, sosyal demokrattı, ortanın soluna yön veriyordu. Derken kralları tahta oturttu, sağ kanadın ve tutucuların en güçlü temsilcisi oldu, işçilerin ve Paris halkının canını okudu. Nereden nereye geldi? Buydu işte Monsieur Thiers. Yalnız Reşat Bey ile Namık Kemal mi? Nuri Bey de Enternasyonel'in savunucusu oldu. İbret gazetesinin 8. sayısında o da Medeniyet başlıklı bir yazısında şöyle dedi. Enternasyonal adıyla bilinen bir cemiyete Avrupa'nın bazı yerlerinde insanlar kin besledikleri için bu örgütün genel barışı bozmaya çalıştığını söylemişlerdir. Bizde de bazı insanlar cehaletleri yüzünden aynı sözleri etmişlerdir. Oysa o cemiyetin maksadı sırf uygarlıktan beklenenleri gerçekleştirmektir. Bu amaca ulaşmak için şiddete başvurulmasından korkuluyor. Bu olabilir ama şimdiye kadar olmadı. İleride olursa kınanır. Yine de onları alkışlamaya mecburuz. Bir ülkede şimendiferler, yollar, caddeler, gazlar, tiyatrolar, çalgılı kahveler ne kadar bol olursa olsun, eğer insanlar emekleri karşılığında uygarlıktan yararlanamıyorlarsa, orada uygarlığın varlığı neye yarar? Avrupa'nın hemen her yerinde ameli sınıfı yürekler dayanamayacak bir haldedir. Bir fabrikacı elindeki sermayenin gücüyle birkaç bin işçiyi köle gibi kullanıyor. Gördükleri işin onda biri değerinde bile ücret vermiyor. Öyleyse niçin çalışıyorlar? Ne yapsınlar? Ücretin azlığından dolayı bir amele bir fabrikadan ayrılırsa, öteki fabrikalar o ameleyi işe almıyorlar. Aralarında anlaşma var. Ya emekçiler neden böyle bir anlaşma yapmıyorlar? Evet, işte Enternasyonel Cemiyeti öyle bir anlaşmayı öneriyor. Böyle bir durum olursa cemiyet ameleye para yardımı yapmayı da kabul ediyor. Buna güvenerek işçiler bazı yerlerde aralarında anlaşarak işlerini bırakıyorlar, greve gidiyorlar. Böylece fabrikacıları bir ölçüde eskisi gibi sınırsız kazanmaktan yoksun bırakıyorlar. Bu yazılar yeni Osmanlıların o dönemde yalnız padişaha ve sadrazama karşı değil, sosyal adaleti gerçekleştirmek için savaştıklarını da göstermiyor mu? Reji komiseri Menapirzade Mustafa Nuri Bey adıyla yeni Osmanlılar tarihine geçen Nuri Bey de Namık Kemal, Reşat ve Ebu Ziya Tevfik'le birlikte İbret gazetesine yazılar yazıyordu. Mehmet bu kadroya katılmamıştı. Amcası Mahmut Nedim Paşa'nın sadrazam olması da kendisini güç durumda bırakıyordu. İşte o sıralarda hükümetin dışarıdan borç almasıyla ilgili bir yazı gazetenin kapatılmasına neden oldu. Bütün monarşik ve antidemokratik ülkelerde olduğu gibi bizde de hükümet gazeteyi halkın zihnini bulandırıcı yayın yapmakla suçluyordu. Gazetenin yasaklanmasının yanı sıra öteki gazetelerin yeni atanmalar sütununda şöyle bir haber çıktı. Gelibolu mutasarrıflığına Kemal Bey, Ankara mektupçuluğuna Nuri Bey, İzmir'de kurulan Büyük Mahkeme Başkatipliğine Ebu Ziya Tevfik Bey, Bilecik Kaymakamlığına da Kayazade Reşat Bey atanmıştır. Oysa bu gazetecilerin hiçbiri devlet memuru değildi, hükümet memur olmayanları da bir takım görevlere atayarak İstanbul'dan uzaklaştırabiliyordu. Reşat Bey Bilecik'e atanmasından hiç hoşlanmadı ama gitmek zorunda olduğu için hemen yol hazırlıklarına başladı. Yakınlarına da şöyle diyordu. Yahu bu ne iştir? Ben şimdiye kadar tek başıma bir ev bile idare edebilmiş bir adam değilim. Nerede kaldı ki koca bir kazayı yöneteceğim? Zavallı Bilecik kazası eninde sonunda başlarına benimle birlikte bir kaza geldiğini anlayacak. Ama ne yapalım, kazaya rızadan başka çare yoktur. Zavallı Bilecik'ime gideceğim. Namık Kemal, Reşat ve Nuri bu haberi okuyunca Mehmet'i buldular. Yahu dediler, bu nasıl iş? Amcan hepimizi sürgüne gönderiyor. Zavallı Mehmet soğuk ter döküyordu. İnanın bana dedi, bunda amcamın hiç suçu yok. Kararı padişah vermiş. Amcamın da çok üzgün olduğunu biliyorum. En kısa zamanda geri getirileceğinizi söyledi. Hatta dilerlerse istifa etsinler dedi. Sizi mutlaka destekleyeceğini belirtti. Ebu Ziya Tevfik de, Mehmet sen boş ver bunlara. Sadrazam amcanın bu martavallarını büyük bir saflıkla bize iletmeyi üzerine aldın. Aşk olsun sana. Amcan sarayı siper ederek açık açık yalan söylüyor. Biz gazeteciyiz, amcandan memurluk istemedik ki. Amcanın bana verdiği göreve hiçbir zaman gitmek niyetinde değilim. Ellerimi kollarımı bağlayıp göndermeye kalkarsa yine karşısında dikilirim. Mehmet haklısınız dedi, galiba bir oyuna geliyoruz. Ben arkadaşlarımı aldatmak alçaklığını gösteremem. Mehmet bu sözlerden sonra bastı küfürü amcasına. Bu konuşmalar sonunda tatlıya bağlandı. Ertesi gün hep birlikte gidip Sadrazam Mahmut Nedim Paşa'yı görmeye karar verdiler. Paşa Bebek'teki yalısında oturuyordu. Gençleri son derece güleç bir yüzle karşılayarak, ''Ya işte evlatlarım'' dedi. ''Siz memuriyetten kaça durun, memuriyet gölge gibi peşinizden koşuyor. Nitekim sonunda hepinizi yakaladık. Ben bunda hem memleket için hem de sizler için büyük yarar görüyorum.'' Biz ülkemize hizmet edecek değerli adamlar arıyoruz. Siz bu değerli adamların en seçkinlerisiniz, hizmetten kaçıyorsunuz. Siz kaçtıkça memleket sizin istemediğiniz adamların ellerinde kalacak. Sadrazam cin gibi bir adamdı, yeni Osmanlıların duygularına seslenmesini biliyor ve onları en duygusal yanlarından vurmaya çalışıyordu. Sonra Namık Kemal'e seslenerek, Kemal Bey dedi, siz üstün ve yetenekleri olan seçkin bir memleket evladısınız. Memleket sizden değerli hizmetler bekliyor. Osmanlıların Rum elinde ilk ele geçirdikleri topraklar Gelibolu ve çevresiydi. Sizin de yükselmenizin beşiği bu topraklar olacaktır. Bunda bir uğur olduğuna inanıyorum. Hadi bakalım evlatlarım, Cenab-ı Hak hepinizi bu vatan için hayırlı hizmetlere yöneltsin ve başarılı kılsın. Bu parlak palavralar karşısında gençlerin hiçbiri ağzını açamadı. Oysa kafalarında ne sözler tasarlamışlardı. Kös kös sadrazamın huzurundan ayrıldılar. Bir de kendisine teşekkür ettiler. Sonunda hepsi birkaç gün içinde hazırlıklarını tamamladı. Ama o süre içinde sadrazam devrildi ve yerine Mithat Paşa atandı. Ve gençlerin acele görevlerinin başına gitmeleri işi de tavsadı. Ama Namık Kemal Gelibolu'ya, Reşat da Bilecik'e gitme kararlarını bir süre iptal ettiremediler. Nuri de Ankara'ya gitmek zorunda kaldı. Mithat Paşa'nın sadrazamlığı da 3 ay bile sürmedi ama o süre içinde ibret yeniden çıkartıldı.